bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Önce insan. Telif hakkı Scandinavian Service School'a aittir. Birinci kaset, birinci yüz. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Giriş. Kursun konusu. Bu kurs ve bu kitap başkalarına hizmet veren kişiler olarak sizlerin becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmayı amaçlamaktadır. İyi bir hizmetin temelini bu hizmeti rahat ve kendinden emin olarak veren kişi oluşturur. Bu nedenle de bu kitap ve bu kurs kendiniz, işiniz, özel hayatınız ve yaşamınızdaki diğer insanlarla ilgilidir. Bu kitapta işinizdeki ve özel hayatınızdaki hedeflerinize ulaşmanıza yardım edecek bazı alıştırmalar bulacaksınız. Unutmayın ki başarılı insanların başkaları hakkındaki izlenimleri başarısız insanların başkaları hakkındaki izlenimlerine göre daha olumludur. İyi hizmetin temelinde de başkaları hakkında olumlu duygular beslenmesi yatar. Bir hizmeti sunarken bu hizmeti verdiğiniz kişilerin tutum ve davranışlarından etkilenebilirsiniz. Bu nedenle bu kitapta yaşamınızda yer alan tüm insanlarla ilgili aile, arkadaş, iş arkadaşı, müdürler, müşteriler ve benzeri bölümler bulacaksınız. Örneğin, insanları oldukları gibi yapan nedir? Neden böyle davranıyoruz? Başkalarıyla daha iyi anlaşmak için neler yapabiliriz? Bu kurs, hizmetin kişisel yönleri üzerinde durmaktadır. Ürün ile ya da madde hizmetiyle hiçbir ilgisi yoktur. Burada konu tamamen sizsiniz. Amaç, sınırsız kaynaklarınızdan bazılarını geliştirmenizi sağlamaktır. Bu kursu ve bu kitabı yalnızca bir başlangıç olarak düşünmeye çalışın ve bu başlangıç, kendinizden daha emin olma sürecinin bir başlangıcı olsun. Kurstan sonra bu kitaptaki alıştırmaların bazılarını aileniz, arkadaşlarınız ve veya iş arkadaşlarınızla birlikte yapabilirsiniz. Bu kursun sonunda kendiniz ile ilgili bazı yeni fikirler geliştireceğinizi, iş yerinde başkalarına daha fazla yardımcı olacağınızı, sorunların çözümü ya da işi daha iyiye götürme konularında daha farklı önerilerde bulunacağınızı, işinizden ve yaşamdan daha fazla zevk alacağınızı umuyoruz. Kurs ve sonrası için iyi şanslar. Bölüm 1. Hizmet nedir? 1. Örnek 1. Bir hava yolunda bilet kontrolü yaptırırken. Yazarlardan birinin başından geçmiş bir olaydır. Amerika Birleşik Devletleri'ne son gidişimde Kennedy Havaalanı'ndan San Francisco'ya uçacaktım. İyi giyimli, hoş görünümlü bir bayanın çalıştığı kayıt bürosunda bekleyen 3 kişinin arkasından sıraya girdim. Sıramı beklerken bu bayanın çok geçmeden sıranın bana geleceğini söylercesine gözlerime bakıp hafifçe gülümsemesi sabırla beklememi sağladı. Sıra bana geldiğinde içten bir tebessümle karşılandım. Günaydın, adım June Allison, nasılsınız? Gülümseyerek bileti inceledi. Evet Mr. Johnson, bugün San Francisco'ya uçuyorsunuz. Konuşmasına devam ederken gerekli kayıt işlemlerini büyük bir rahatlıkla tamamladı. San Francisco harika bir yerdir. Biraz önce hava durumunu sordum. Şu anda rüya gibi bir yer. Bu bayan bende işini sevdiği ve bana yardım etmekten dolayı mutlu olduğu izlenimini bıraktı. Uçağınız 11 numaralı kapıdan kalkacak. İyi tatiller Mr. Johnson. Ayrıca Supreme Hava Yolları'nı seçtiğiniz için teşekkürler. Böyle bir ruh hali içinde her şeyle baş edebilirdim. Hiçbir şey keyfimi kaçıramazdı. Uçağa binerken kendimi çok iyi hissediyordum. Gülümseyerek hoş geldiniz diyen uçuş ekibi tarafından karşılanırken bu mutluluğum yüzümden ve her halimden belli oluyordu. İşte süper servis diye ben buna derim. Öte yandan seyahatimin bir başka bölümünde yine benzer bir kuyruğa girdim. Ama bu sefer önümde 6-7 kişi vardı. Kaç kişi olduklarını tam olarak göremiyordum. Yolculardan birinin biletinde bir sorun çıktı ve sırada bekleyenler sabırsızlanmaya başladılar. Sıradaki ilk yolcu tezgahın üzerinden bakıyordu ve kayıt memuru telefonla konuşuyordu. Görevli bayanın yüzünden daha önce de bu tür sorunlarla karşılaştığı ve bundan hiç hoşlanmadığı belli oluyordu. En önemlisi işini sevmediği ortadaydı. Görevli kambur oturuyordu ve başı öne sarkmıştı. Sırada canı sıkılmış, neşesiz bir halde bekleyen yolculardan herhangi biriyle göz göze gelmemeye özellikle dikkat ediyordu. Sonunda sorun halledildi ve diğer yolcuya döver gibi seslendi. Sıradaki. Nihayet benim sıram geldi. Hiç selamlanmadım. Görevli bayan yan masadaki kişiyle tatsız bir konuşmaya dalmıştı. Ben onun sağ kulağına gözümü dikmiş bakarken o el yordamıyla tezgahın üzerinde bir şeyler arıyordu. Galiba benden bir şey istiyordu. Doğru ya, biletimi. Bana bakmadan ve konuşmadan kısılmış gözlerle sıkıcı bulduğu evraklara baktı ve sonunda içini çekerek canından bezmiş bir halde konuştu. Londra mı? Güçlükle yutkundum ve huzursuz bir şekilde ayaklarımı sürdüm. Kötü bir hata yapmış olmalıydım. Suçluluk duydum ve özür dilercesine evet anlamında başımı salladım. Bilgisayarın ekranına boş gözlerle baktı. Tuşlardan birine sürekli olarak basarken bu lanet şeylerin en lazım oldukları zaman nasıl çalışmadıkları hakkında mırıldanıp durdu. Daha sonra benim yerim onaylanmış olmalıydı ki uçuş iznim aniden tezgahın üzerine atıldı ve aynı döver gibi sesliğine sıradaki dedi. Uçuş bölümüne doğru yavaş yavaş ilerlerken ne bende ne de etrafımdakilerde gülümseyecek hal kalmamıştı. Uçağa girerken yedek yolcuların başka bir ruhsuz kuyruğa girmelerini sağlamakla görevli bir kişi tarafından 10 kişilik bir gruba sokuldum. Yüzümdeki ifadeyi diğer yolcularınkine benzetmeye çalıştım. Fark edilmek istemiyordum ve bir gülümseme ile kalabalıkta dikkat çekebilirdim. Bu mutsuz yolculara bakmak zorunda olan uçuş ekibine acıdım. Yüzlerindeki ifadeden işlerini sevmedikleri görülüyordu. O gece evde hükümetin yetersizliği, havaalanı kafeteryalarındaki yüksek fiyatlar ve kötü hizmetten bahsettik. Karım çok az şey söyledi ama hayatın engelli bir yarış olduğu konusunda benimle hemfikirdi. Örnek 2. Otelde. Bu hikaye eğitim kursu vermek üzere bir otele gelen iki yazarın başından geçmiştir. Otele sabah saat 7'de vardık ve elindeki dergiye dalmış olan resepsiyon görevlisine yaklaştık. Arkadaşım sesli bir şekilde boğazını temizledi. Ben de neşeli bir şekilde günaydın demeye çalıştım. Resepsiyon memurunun başı hafifçe döndü ve derginin üzerinde havaya kalkmış bir çift kaş göründü. Sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm. Bugün burada bir kurs var. Malzemelerimiz dün konferans salonuna gönderildi. Malzemelerin buraya geldiğini telefonla bildirdiler. Hazırlıkları yapmak için salona gidebilir miyiz? Resepsiyon görevlisi parmağını asansöre doğru salladı. Mavi düğmeye basın. Duvardaki saate bakarak kaşlarını çattı. Burada oldukları şüpheli ya, hep geç kalırlar. Asansöre bindik. Hiç tereddüt etmeden mavi düğmeye bastık ve konferans katını hızla geçerek kendimizi binanın en üst katında bulduk. Tekrar başladığımız yere yani resepsiyon memurunun yanına döndük. Bu sefer daha uzun bekledik. Dergi bir yana atılmıştı ve görevli isteksiz bir şekilde turistlere taksi bulmaya çalışıyordu. Sesler çıkarıp el hareketleri ve mimiklerle acelemiz olduğunu göstermeye çalıştıysak da mümkün olduğunca uzun bir süre bize bakmamayı becerdi. Mavi düğmenin çalışmadığını anlattık. Görevli, o katın kilitli olması lazım. Müdürde anahtar var dedi. 10 dakika sonra kimsenin yardımı olmaksızın müdür olduğunu söyleyen birini bulduk. Dedektiflik yeteneğimizle gurur duyduk ama bu da boşunaydı. Müdür anahtarların kendisinde olmadığını söyleyerek bizi yeniden resepsiyona gönderdi. Uzun bir süre beklettikten sonra sonunda konferans müdürü elinde anahtarla geldi. Bu kez mavi düğme çalıştı. Asansörden çıkarken canı sıkkın bir adam tarafından karşılandık. Adam diyor ki 7.30'a kadar gerekli değilmiş dedi. Adam dediği kişinin kim olduğunu asla bulamadık. Zaten öğrenmek de istemedik. Ama vardığımız sonuç aynıydı. İleride yine bu şehre geldiğimizde bu oteli ancak şehirdeki bütün oteller dolu olduğu takdirde kullanacaktık. 70'li yılların sonunda bir kütüphanede yapılmış araştırmada, kütüphaneden çıkan bazı insanların kitapları kontrol için kütüphane görevlisini uzatırken gizli kamerayla resimleri çekildi. Kütüphane görevlilerinden kitap alan kişilere mümkün olduğu kadar az ilgi göstermeleri, tepkisiz olmaları, gülümsememeleri, onlarla göz temasından kaçınmaları, selamlaşmamaları ve hiçbir şekilde onlara dokunmamaları istendi. Kitap alanlara çıkışta kütüphane hakkındaki izlenimleri soruldu. Hepsi hizmetin çok kötü olduğu konusunda hemfikirdi. Beklenen sonuç da zaten buydu. Araştırmacıları şaşırtan şey hizmetten şikayet ederken çok az sayıda insanın görevlilerden söz etmesiydi. Bu insanlar kötü ışıklandırma ve zor bir kodlama sistemi yüzünden olumsuz izlenimler edindiklerini düşünüyorlardı. Birkaçı da istedikleri kitapları bulamamaktan yakınıyordu. Deneyin ikinci bölümünde görevlilerden şunları yapmaları istendi. Kitap alan kişinin gözlerine bakın. Ona ismiyle hitap edin. Kartta yazılıdır. Kartı verirken kitapların üstünden tesadüfmüş gibi eline dokunun. Kitap alanların aynı kamerayla yine resimleri çekildi ve kütüphaneden çıkarken görüşleri soruldu. Bu kez tepki çok farklıydı. Hemen hemen hepsi kütüphanenin hizmetinden memnundu. Diğerinde olduğu gibi burada da yine çok az kişi görevlilerin olumlu tavırlarından söz etti. Halbuki değişen tek şey oydu. Çoğu olumlu izlenimlerinin iyi ışıklandırma, düzgün kodlama ve katalog sisteminden kaynaklandığını düşünüyordu. Yine birçoğu revaçta olan kitapların başka birinde olabileceğini kabullendi ve bekleme listesine adlarını yazmak onlara hiç zor gelmedi. 4 dakikalık hizmet kursu. Bu durumda iyi hizmet verebilmek için yapmanız gereken şeyler şunlar gibi gözüküyor. Gülümsemek, göz teması kurmak, kişinin ismini kullanmak, bütün dikkatinizi vermek, beden dilini iyi yorumlamak, konuşmanızı kişinin kültür düzeyine göre ayarlamak, ırk, cins, kültür vesaire farkı gözetmeksizin o kişiye saygı duyduğunuz hiçbir şüpheye yer bırakmayacak biçimde göstermek, çalışma arkadaşlarınıza ve şirketinize olan saygınızı davranışlarınızla ifade etmek, sakin ve kendinizden emin olmak, kıyafetinizin derli toplu olması. Psikolojik araştırmalar göstermiştir ki müşterinin memnuniyeti için bu şartların yerine getirilmesi gereklidir. Her şey çok basit görünüyor değil mi? Belki de bu öğütleri verdikten sonra kursu bitirmeliyiz. Şüphesiz iş bu kadar basit değil. İnsanın yüksek kalitede bir hizmet sunmayı istemesi kadar bunu yapmak için gerekli motivasyona da sahip olması gerekir. İstek ve motivasyonun artması için kendimize olan inancımız ile iyi bir hizmet arasındaki yakın ilişkinin anlaşılması gereklidir. Bu kursta aşağıdakileri başarmanız için size bazı öğütler ve yardımlarda bulunulacaktır. Özel yaşamınızla işiniz arasında bir bağ kurup denge sağlamak. İş ve özel yaşamınızdaki hedeflerinizi belirlemek. Beyninizin nasıl çalıştığını ve onun sınırsız kaynaklarından nasıl daha fazla yararlanabileceğini öğrenmek. Stres ve yorgunluk yaratan bazı sebepleri ortadan kaldırmayı öğrenmek. İletişim kurma yeteneğinizi geliştirmek. Güçlü ve zayıf yanlarınızı bilmek. Ne tür bir insan olduğunuzu anlamak. Kaybeden değil kazanan kişi olmak. Kendi hayatınızı kontrol edebileceğinizi anlamak. Olumlu düşünmek. Alıştırma 1. Sizce hizmet ne demektir? Amaç. Hizmet ile ilgili deneyimlerinizden bazılarını hatırlamak ve değerlendirmek. Ne yapılacak? İyi ya da kötü hizmetle karşılaştığınız bazı durumları düşünün. Size bu hizmetin iyi ya da kötü olduğunu düşündüren neydi? Daha önce verilen örneklerde yüz yüze bir ilişki söz konusuydu. Dükkanlar ve restoranlar da bu tür ilişkilerin yaşanabileceği yerlerdir. Doğrudan temasın daha az olduğu durumları da düşünebilirsiniz. Örneğin telefonda bir şey sormak ya da şikayette bulunmak gibi. Hizmette kişisel yön ve maddesel yön. Hizmet iki ana bölüme ayrılabilir. Madde hizmeti ve kişi hizmeti. Madde hizmeti aşağıda sıralananların fiyatı, niceliği, niteliği ve zamanlamasından ibarettir. Donatım, yiyecekler, içecekler, fiziksel rahatlık, teknik, mekanik ve otomatik imkanlar, çalışma yöntemleri, günlük işler, personel tayini, verilen bilgiler. Tanımlaması, ölçülmesi ve kıyaslanması en kolay olan hizmetin madde yönüdür. Sayfa 10'daki kütüphane araştırmasında kitap alanların tepkilerinden de anlaşılabileceği gibi genelde kişi hizmeti daha çok maddi hizmetinin farkına varmamıza yardımcı olur. İyi bir maddi hizmeti olmadığı durumlarda iyi kişi hizmeti sunmak mümkün olamaz. Ama maddi hizmetinin kalitesi çok yüksek olsa bile kaliteli kişi hizmeti olmadığı durumlarda hizmetin müşteriler üzerindeki izlenimi nötrdür. Ne kadar temiz bir restoran ya da yemekler ne kadar çabuk geldi gibi ifadeleri çok nadir duyarsınız. Fakat tam tersi olup da restoran çok pis ve yemekler de geç gelirse derhal yüksek sesle şikayetler duyarsınız. Birçok şirket hizmet politikalarını oluştururken hizmetin maddesel yönü üzerinde durur. Personel eğitiminde üzerinde en çok durulan konu çalışma yöntemleri ve günlük rutin işlerdir. Hizmette kişisel yönün önemi çoğunlukla göz ardı edilir. Şirketlerin hizmetin kalitesini artırmak için harcadıkları paranın çoğu madde hizmetinde değişiklik yapmaya ayrılır. Hizmet organizasyonları reklamlarında da madde hizmet üzerinde dururlar çünkü bunun belirlenmesi ve tanımlanması daha kolaydır. Madde hizmetlerini tanımlamak nasıl organizasyonlar için daha kolaysa müşteriler için de öyledir. Şikayetler geldiğinde ya da pazar araştırmaları yapıldığında servisin madde yönü üzerine yorum yapmak daha kolay olmaktadır. Sonuçta sadece madde hizmeti üzerinde durmak müşterilerde ancak nötr bir izlenim yaratır. Buna karşılık müşteriler üzerinde olumlu bir izlenim yaratan ve kaliteyi yükselten iyi kişisel hizmettir. Eğer kişi hizmeti yeterince iyi ise müşteriler bazı madde hizmeti kusurları ile karşılaşsalar bile bunlardan şikayet etmezler. Hizmetin madde yönünde bazı aksamalar olsa bile ilgi ve dürüst bir gülümseme durumu idare edecektir. Müşteri her şey mükemmel gitmese de kendisiyle gayet iyi ilgilenildiğini düşünecektir. Hizmetin anlamı. Hizmetin anlamı konusunda tam bir birlik yoktur. Bu tanım zorluğunun nedenleri şunlardır. Hizmet elle tutulamaz, tartılamaz ve ölçülemez, akıcı olmaktan çok duygusaldır. Hizmeti satabilirsiniz ama başka birine götürmesi ya da göstermesi için bir örneğini müşteriye veremezsiniz. Hizmeti verdiğinizde müşterinin elinde somut hiçbir şey olmayabilir. Hizmette belirli bir standart yoktur. Aynı kültüre mensup farklı yapıda insanlar, aynı kişi farklı zamanlarda, farklı duygu ve düşünceler içindeyken, farklı sosyal, kültürel ve coğrafi geçmişe sahip olan insanlar, yaşantıları ve bilgileri farklı seviyelerde olan insanlar hizmeti farklı şekilde değerlendirir. Hizmetin algılanması insanların beklentilerine de bağlıdır. Eğer bu beklenti çok fazla değilse iyi servisle karşılaşmak hoş bir sürprizdir. Eğer reklamlar bir arkadaşın tavsiyesi ya da fiyatların yüksekliği nedeniyle beklentimiz fazlaysa verilen hizmet bizi kolayca hayal kırıklığına uğratabilir. Eğer kişinin aldığı hizmet daha önceki beklentilerine uymuyorsa çoğunlukla kötü hizmet olarak tanımlanır. Şurası muhakkak ki hizmet ile ilgili görüşlerimiz subjektiftir. Hizmetin tanımı. Bu programın amacına uygun olarak hizmet şu şekilde tanımlanabilir. Hizmet, hizmeti alan kişinin bu hizmeti veren ile beraberken iyi ya da kötü ne hissettiğidir. Rekabetçi iş ortamında benzer ürünlere, fiyatlara, kaliteye ve maddi hizmetine sahip firmalar görmek mümkündür. Bu durumda hizmetin kişisel yönüne ağırlık veren firmalar diğerlerine göre daha büyük iş hacmine sahip olacaktır. Burada müşterilere gülümsemekle sorumlu insanlar omuzlarında ağır bir yük taşırlar. Siz de bu insanlardan birisiniz. Tecrübelerimiz göstermiştir ki görevli personelin motivasyonu önce kurumun kendi içinde başlamalıdır. Kurum içinde iş arkadaşlarınıza daha iyi kişisel hizmette bulunmanız için hepinize çağrıda bulunuyoruz. Müşteri hizmeti iş yerinde ve evde birbirimize iyi hizmet vermekle başlar. İster iş yerinde ister evde olsun birbirimize iyi hizmet vermek aynı zamanda mutluluk vermekle demektir. Zaten bu bölümde kaliteli madde hizmeti ile kişi hizmeti arasındaki ilişki üzerinde durmamızın nedeni de budur. Müşteriyi memnun etmek, onların ihtiyaçlarını karşılamakla ilgilidir. Siz hizmet veren biri olarak şüphesiz tüm bu ihtiyaçları her zaman karşılayamayacaksınız. Hatta bazen bunların sadece bir tekini yerine getirebilmek için bile fazlasıyla gayret sarf etmeniz gerekebilir. Kişisel ihtiyaçlar üzerinde bu şekilde odaklaşmak günlük rutin işleri aksatabilir. Ama iyi bir denge kurarsanız günün sonunda görevini yerine getirmiş insanların iç huzurunu duyarsınız. Müşterilerin farklı kişisel ihtiyaçları vardır. Kimileri yalnız bırakılmayı, kimileri sohbet etmeyi vesaire isterler. Onların aldıkları hizmeti değerlendirmelerinde etkili olan kriter ihtiyaçlarının karşılanma derecesidir. Şurası kesindir ki müşteri hizmeti kendi anlayışına göre değerlendirecektir. Çok meşgul bir günde kişisel ihtiyaçlara nasıl cevap verebiliriz? Sizlere bu imkansız gibi görünen işi başarmak için bazı yollar göstereceğiz. İyi hizmet insanların ihtiyaçlarına cevap vermektir. Bölüm 2. Nasıl biri olmak isterdiniz? 2. Bir insanı kazanan insan ya da kaybeden insan yapan nedir? Bazı insanlar gözle görülür bir çaba göstermeksizin yaşamlarını idare edebilecek ve bulunmak istedikleri yere gelebilecek gibi görünürler. Hepiniz çevrenizde bu tür insanları görmüşsünüzdür. Bir de öteki gruptaki insanlar vardır, onları da bilirsiniz. Ne kadar yardım ve destek alırlarsa alsınlar, yaşamlarını idare edemedikleri gibi bulunmak istedikleri yere de bir türlü gelemezler. Zaman zaman ise şans hepimizin yüzüne güler. Neden bazıları bu şansı iki elle sarılırken diğerleri onun parmaklarının arasından kayıp gitmesine izin verirler? Nedenlerden biri kendimizle ilgili şüphelerimiz ve kendimize olan güvenimizin eksikliğidir. Bazen kendi kendimizin en büyük düşmanı olabilir ve ilerlememizi sağlayacak olan yola engeller koyabiliriz. Bu durumda çoğu zaman sanki beyninizde bir teyp varmış da sürekli aşağıdakileri size tekrarlıyormuş hissine kapılırsınız. Sen sürekli kaybedensin, kazanamazsın. Ne olursa olsun sen yapamazsın. Yapılamaz. Sakın deneme. Tam bir fiyasko olacak. Sana bir hiçmişsin gibi davranıyorlar. Çok geç, çok erken, çok genç, çok yaşlı, çok zengin, çok fakir. Kimse senin fikirlerini duymak istemiyor. Hepimiz kazanma şansıyla doğarız ama yıllar geçtikçe karşılaştığımız hayal kırıklıkları beyinlerimizdeki kaybeden kasetlerine kaydedilir. Bu kasetler en önemli anlarda tekrar dönmeye başlayarak şansımızı kullanmamıza engel olurlar. Hevesimizi kırarak doyumsuzluk ve engellenme duygusuna sebep olurlar. Kazanan ya da kaybeden kişi olmak neye bağlıdır? Kendimi nasıl hissettiğime bağlıdır. Kazanan, kaybeden kasetlerinizi belirlemek. Hayatımız boyunca hepimiz bazen kazanan, bazen kaybeden taraf olmuşuzdur. Amaç terazide kazanan tarafın ağır basmasını sağlamaktır. İşte bu kasetlerden bazı örnekler. Bakalım aralarında size tanıdık gelenler var mı? Kazanan der ki, hayatımdan memnunum. Evet, yaparım. Hayır, yapmam. Onu yapmak için zaman bulacağım. Şu meselenin özüne bir bakalım. kendimi tam olarak ifade edemedim. Bu konuda farklı düşünüyoruz. İyiyim ama hala kendimi geliştirebileceğim alanlar var. Söylesene, bunun daha iyi bir yolu olmalı. Daha esnek olalım. İdareye sunulacak rapor üzerinde çalışalım. İnsan her gün yeni bir şey öğrenir. Bu sefer artık çalışacak. Bu müthiş bir fikir. Kaybeden der ki, hiçbir şey yolunda gitmiyor. Evet, belki, bakalım.
Ona zaman ayırmamı nasıl beklersin?
Tam olarak bir şey söylemek zor. Hiç anlamıyorsun. Fikrimi değiştirmem. Diğerleri kadar kötü değilim. Bunu defalarca söyledim. Bunu her zaman böyle yaparız. Ama buradaki talimat diyor ki, idare bunu kesinlikle kabul etmez. Benim bunca yıllık tecrübem boşuna mı? Yeniden denenecek bir şey yok. Ne diye durmadan her şeyi değiştirmeye çalışıyorsunuz? İşte size kazanan ve kaybeden tiplerin davranışlarına ait bazı örnekler. Kazanan. Daha fazla çalışır ve daha çok zamanı vardır. Sorunun üstüne gider. Söz verir ve sözünü tutar. Ne zaman savaşıp ne zaman geri çekileceğini bilir. Dostça hisler besler, dinler. Başkalarının güçlü yanlarına saygı duyar. Başkalarından bir şeyler öğrenir. Açıklama yapar. Kendi işinden daha fazlası için sorumluluk duyar. Süratini kendi tayin eder.
Zamanı daha iyiye ulaşmak için kullanır.
Hata yapmaktan korkmaz. İhtimaller ve çözümler üzerinde durur. Kaybeden. Her zaman çok meşguldür. Sorunun etrafında döner, asla çözemez. Çok kolay söz verir, sözünü tutamaz. Önemli durumlarda geri çekilir ya da savaşmaya değmeyecek şeylerin üstüne gider. Nadiren dostça davranır. Zaman zaman yok yere kırıcı olur. Konuşma sırasının ona gelmesini bekler. Başkalarının zayıf yanları üzerinde durur. Başkalarından bir şey öğrenmemek için direnir. Bahaneler bulur. Bu benim işim değil der. Ya tam gaz ilerler ya da son derece yavaş gider. Zamanı eleştiriden kaçmak için kullanır. Hata yapmaktan ve başkalarının ne diyeceğinden korkar. Sorunlar ve çözümlenemeyecek meseleler üzerinde durur. Kaybedenin sözleri ve davranışları onu başarısızlığa götürür. En iyi yorum hiç yorum yapmamaktır. En büyük tebrik sessizliktir ve sonuç bir hiçtir. Ne kadar çok bir kazanan gibi konuşur ve davranırsanız o kadar çok kazanma şansınız artar. Tıpkı en sevdiğiniz müzik kaseti gibi ne kadar çok çalarsanız şarkıları o kadar iyi tanırsınız. Unutmayın, her durumda çalacağınız kasetin seçimi size aittir.